Ayrım 15.
Aradaki fark çok küçüktür ve büyük bir olasılıkla yalnızca dinleyerek ayırt edemezsiniz. Ancak elektronik araçlarla sesin çözümlenmesi oldukça kesin bir doğrulukla yalanı ortaya çıkarabilir. Tersine, eğer inanılmak istiyorsanız derinden konuşmanız iyi bir fikirdir. Böylece daha samimi ve içten görünürsünüz. Sözsüz dili, aç parantez, çoğu diğer sözsüz davranış türlerini, kapa parantez, inceleyip araştırmanın güçlüklerinden biri, çoğu değişkenliklerin çok ince ve belirsiz olmasıdır. Biz sözcüklerin anlamı üzerinde büyük ölçüde anlaşırız. Tıp fakültesinin ne anlama geldiğini hepimiz biliriz. Ve az bir değişkenlikle biri seni severim dediğinde onun olumlu bir duyguyu ifade ettiğini biliriz. Fakat insanlar sözsüz dile ilişkin değişkenliklere yükledikleri anlam bakımından oldukça büyük farklılıklar gösterirler. Bazı insanlara göre konuşmada bir duraklama vurgu içindir. Diğerlerine göre kendine güvensizlik anlamı taşır. Yüksekçe bir ses perdesi heyecan ya da yalan anlamına gelebilir. Gürültülü konuşma, kızgınlık, vurgu ya da heyecan olabilir. Özgül anlamı bağlama, aç parantez, konuşmacı çok yüksek sesle konuşur ve size yumruğunu gösterirse bu kızgınlıktır. Kapa parantez. Bireysel alışkanlıkları ve bireyin kişisel özelliklerine bağlıdır. Bu nedenle sözsüz dile ilişkin aç parantez paralinguistik kapa parantez ipuçlarının yorumu büyük bir sorun olmuştur. Özgül ve değişmez anlamlarının olmaması nedeniyle böylesi ipuçlarına ilişkin bir sözlük düşünemeyiz. Tersine anlamları sözünü ettiğimiz diğer bütün etmenlere bağlıdır. Yine de sözsüz dilin önemli bir bilgi kaynağı olduğu açıktır. Gerçek sözcükler olmaksızın bile konuşmanın bu sözsüz yönlerine bakarak oldukça çok şey söyleyebiliriz. Sözsüz dil değişkenliklerinin ya da farklılıklarının bir sonucu olarak sözcüklerin kendileri anlam ve vurgu değişikliklerine uğrarlar. Bir oyunda rol alan ya da bir oyunu seyreden herkes bir satırı okumanın kolay olduğunu fakat tam anlamıyla aktarabilmek için doğru sözsüz dil nitelikleri ile onu yalnızca gerçek bir aktörün söyleyebileceğini bilir. Beden hareketleri. Yakın geçmişte beden hareketleri ya da bazen denildiği gibi beden dili üzerine tanınmış kitaplar yazılmıştır. Bu kitaplara göre bedensel devinimleri ve duruşları gözleyerek birisinin ne düşündüğü tam olarak söylenebilir ya da ne söylediği doğru olarak anlaşılabilir. Açık bir el ayası, bir çağrı, bacak bacak üstüne atma, savunuculuk anlamına gelmektedir ve benzerleri. Ne var ki bu kitaplar genelde bilimsel araştırmalar üzerine kurulmamıştır ve eğer okunacaklarsa bile sağlıklı bir kuşkuculukla okunmalıdırlar. Hiç kimse güvenilebilir bir beden hareketleri sözlüğü yazmamıştır. Belki sözsüz dilde olduğundan daha fazla beden hareketlerinin anlamı, bağlama, eylemde bulunan kişiye, kültüre ve büyük bir olasılıkla başka etmenlere bağlıdır. Açık bir el ayasının davet anlamı taşıyıp taşımadığı her zaman bize çok tanıdık gelen bilekten yukarıya doğru kalkmış açık bir el ayasının dur ya da gitme ya da tersi beden hareketi aşağıya bakan el ayası ile vücuda doğru hareket eden parmakların gel ya da gir anlamına geldiği kadar açık değildir. Bunlar gibi standart olanların dışında çoğu beden hareketlerinin ne anlama geldiğini ayrıntıları ile bilmiyoruz. Bu yüzden bir beden hareketleri sözlüğü işlevini üstlenen herhangi bir kitap verdiği sözü yerine getiremeyecektir. Ancak bu hiçbir zaman beden hareketleri ve duruşun bilgi taşıdıklarını yadsımak anlamına gelmez. Taşıdıkları açıktır. Bunlar anlamı açık ve doğrudan beden hareketleri ile belirli belirsiz beden hareketleri arasında değişirler. Genellikle kabul edilmiş özgül bilgiler ve direktifler aktaran beden hareketleri vardır. Örnekler arasında dur, gel, otur, evet, hayır, uzaklaş, hoşça kal için işaret ve beden hareketleri ile belirgin anlamları olan müstehcen beden hareketleri sayılabilir. Ayrıca amaçsız ve niyetlenilmeden kullanılan, konuşmanın yerini almaları istenmeyen beden hareketleri de vardır. Bu beden hareketlerinin bir kişinin duyduklarını sözlü anlatımdan daha doğru ifade edebildiği ileri sürülmüştür. Ekman'ın deyimi ile kişi heyecanlarını saklamaya çalışsa bile gerçek heyecanları dışarıya sızdıran sözsüz bir sızıntı vardır. Aç parantez Ekman ve Friesen 1974 kapa parantez. Örneğin bir kız bir sınav sırasında kaygılı olmadığını söyleyebilir. Fakat dudaklarını yalayacak ve genellikle olduğundan daha fazla göz kırpacaktır. Bu eylemler genellikle sinirlilik belirtisidirler. Ya da bir iş bulabilmek amacıyla bir işverenle görüşmeyi bekleyen birisi sakin ve her zamankinden farksız görünmeye çalışacak fakat sürekli olarak bacak bacak üstüne atacak, kravatını düzeltecek, yüzüne dokunacak, saçıyla oynayacak ve sakin görünmeye çabalamasına karşın genellikle kaygı yumağı gibi görünecektir. Öte yandan beden hareketleri duygularınızı gizlemenize de hizmet edebilir. Gerçekten iş bulma umuduyla bekleyen adamın sözünü ettiğimiz değişik tepkileri göstermemeye çalışmasının nedeni budur. Aşırı derecede sinirli olabilmesine karşın bile fazla hareket etmeksizin ve sinirli beden hareketleri yapmaksızın oturmayı başarabilirse sakinliği bizi etkileyecektir. Robert Kraus, aç parantez, Kraus ve arkadaşları 1976 kapa parantez. Deneklerin yalanı ortaya çıkarmada bir kişiyi hem görüp hem de sesini duyduklarında yalnızca sesini duydukları zamankinden daha az başarılı olduklarını gösterdi. Öyle görülüyor ki sözsüz beden hareketlerine ilişkin ipuçları yalanı ele vermekten çok gizlemektedir. Bu nedenle sözcükleri güvenilmez bulurken beden hareketlerinin güvenilir olduklarını düşünmemeliyiz. Her iki iletişim biçimi de doğru ya da yanlış bilgi taşıyabilir. Dahası beden hareketlerinin doğru yorumu söz konusu birey ve bağlama ilişkin tam ve doğru bilgiye bağlıdır. Bu durumda bile birçok beden hareketi belirsiz ya da hatta anlamsız olacaktır. Temel nokta beden hareketlerinin bilgi taşıyabildiği ve bazı koşullar altında önemli bir iletişim aracı olduklarıdır. Göz teması. Göz teması özellikle ilginç bir sözsüz iletişim biçimidir. Sözsüz iletişimin diğer biçimlerinde de olduğu gibi göz temasının anlamı büyük ölçüde değişir ve bağlama göre biçimlenir. Fakat hemen hemen bütün toplumsal etkileşimlerde göz temasının bilgi aktardığı bir gerçektir. İlk olarak göz teması konuşmaları düzenlemede kullanılır. Çoğu durumda bir konuşmacı konuşmaya başlarken uzağa bakar ve bitirmeden az önce de yukarıya bakar. Uzağa bakma seyircinin tepki göstermesini ya da işe karışmasını önlerken yukarıya bakma bir düşüncenin sonuna gelindiğini işaret eder ve bir başkasının konuşmasına izin verir görünmektedir. Kendin 1967. Göz teması ayrıca ilgiyi ya da ilgi yokluğunu gösterir. Hollywood filmleri ilgi, tutku ya da aşkı göstermek için genellikle bir çifti birbirlerinin gözlerinin içine baktırırlar. Kuşkusuz birisinin sizi çektiğini gösterme aracı olarak uzun bir göz temasını hepimiz iyi biliriz. Başka türlü normal bir konuşma eğer konuşmacılardan biri uzun süre diğerinin gözlerine bakmayı sürdürürse romantik bir ilginin ifadesi halini alabilir. Tersine temastan kaçınma ya da teması kesme genellikle kişinin ilgili olmadığı anlamına gelir. Gerçekten bir konuşma sırasında birisi göz temasından kaçınıyorsa bunu o kişinin olanlara gerçekten kendini vermediğini yorumlamak eğilimindeyizdir. Bir kişi soruları ne kadar dikkatli yanıtlarsa yanıtlasın, uygun zamanlarda başını ne kadar sallarsa sallasın ve konuşmayı ne kadar sürdürürse sürdürsün, göz teması yokluğu söylediklerimizle ilgili olmadığı anlamına gelir. Weisbrod, 1967. Ancak bu genel ilkenin açık istisnaları vardır. Göz teması yokluğu bazen kişinin utangaç ya da korkuyor olduğu anlamı taşıyabilir. Ek olarak kötü haber ileten ya da acı verici bir şey söyleyen birisi göz temasından kaçınabilir. Ayrıca göz temasından kaçınma çok özel bir konu tartışılırken birisinin özel yaşamına saygının bir göstergesi de olabilir. Bu nedenlerle yorum birçok etmene bağlıdır. Dahası göz teması tehdit içinde kullanılabilir. Birçok çalışmada araştırmacılar bir caddenin köşesinden geçen insanların gözlerinin içine baktılar ya da bakmadılar. Gözlerine bakılanların bakılmayanlarla karşılaştırıldığında karşıya daha hızlı geçtikleri görüldü. Benzeri biçimde araştırmacılar arabaları içindeki insanların gözlerinin içine baktıkları zaman bunların kavşaktan daha çabuk geçtikleri gözlendi. Ellsworth ve arkadaşları, 1972. Diğer bir deneyde bir kişi kendisine karşı saldırganca davranabilecek bir konumda bulunan bir deneyin gözlerinin içine baktı. Gözlerine bakılan denekler gözlerine bakılmayanlardan daha az saldırgandılar. Ellsworth ve Carl Smith, 1975. Açıkça görülüyor ki uzatılmış göz teması bir tehdit olarak yorumlanabilir ve insanların kaçmasına ya da uzlaşıcı davranmalarına neden olabilir. Göz temasının açık bir biçimde çelişen iki anlamının bulunması, arkadaşlık ya da tehdit, belki de şaşırtıcı değildir. Her iki durumda da göz teması daha büyük bir kendini vermişliği ve daha yüksek duygusal içeriği ifade eder. Heyecanın olumlu ya da olumsuz olması bağlama bağlıdır. Bir kez daha yineleyelim. Sözsüz iletişimin değişmez bir anlamı yoktur. Bu nedenle içinde bulunulan durum ve diğer kişi hakkındaki bilgiler kullanılarak yorumlanmalıdır. Nesnel öz bilinci. Tıpkı başka insanların ne yapıyor olduklarının farkına vardığımız gibi kendi davranış ve duygularımızın da bilincindeyizdir. Ancak kendimize ilişkin bilinçliliğimizin derecesi büyük ölçüde değişir. Bazen ne yapıyor olduğumuza özel bir dikkat gösterirken başka zamanlar davranışlarımız hakkında fazlaca düşünmeden aşağı yukarı otomatik olarak tepkide bulunuruz. Bu olguya ilişkin bir dizi çalışma öz bilincinin davranışlarımız üzerinde aşırı derecede etkili olabileceğini göstermiştir. Robert Wickland ve Shelley Duvall, 1971, insanların bazen kendilerine bir nesneymişlercesine baktıklarını ileri süren bir nesnel öz bilinci kuramı önermişlerdir. Bu kurama göre bazı koşullar altında başka insanlara nasıl bakıyorsak kendimize de öyle bakarız. Geride durur ve bir dış gözlemcinin konumunu yani bakış açısını alarak kendi davranışımızı gözleriz. Bunu yaptığımızda daha bir kendimizin bilincinde nasıl göründüğümüzün ve ne yapıyor olduğumuzun daha fazla farkında ve özellikle doğru şeyi yapmak konusunda daha bir duyarlı olmak eğilimindeyizdir. Örneğin bu tür bir yükseltilmiş öz bilinci ya da farkındalık deneyin uygun davranıştan ne anladığına bağlı olarak saldırgan davranışı artırabilir de azaltabilir de. Çoğu koşullar altında toplumumuzda erkekler kadınları incitmenin yanlış olduğunu düşünürler. Bir sözde öğrenme deneyinde erkeklerden kadınlara elektrik şoku vermeleri istendiğinde yüksek öz bilinci koşullarında daha az şok verdikleri görülmüştür. Şayer ve arkadaşları, 1974. Öte yandan bir başka çalışmada araştırmacı içinde bulundukları durumda şok vermenin beklenen davranış olduğunu söyleyerek bir belirleme yaptığında öz bilinci yüksek kadınların erkeklere daha fazla şok verdiklerini göstermiştir. Carver, 1974. Önemli olan nokta nesnel öz bilincinin bir kişiye toplumsal standartlara göre ya da içinde bulunan durumda kim önemli ise onun standartları açısından iyi görünmek istediğine yol açmasıdır. Bu araştırmaların belki de en ilginç yönü kullandıkları nesnel öz bilinci yaratma yöntemleridir. Kuramsal olarak dikkatinizi kendinize çeken her şey bu işi görmelidir. Fakat bu nasıl yapılabilir? En etkili teknik kişide gözlendiği izlenimini yaratmaktır. Örneğin eğer bir odada sakin sakin otururken birisi bir fotoğraf makinesi çıkarırsa ansızın çoğu kişi kendisine dikkat kesilmeye ve görünümü konusunda kaygılanmaya başlar. Söz konusu bir televizyon kamerası ve siz videoya alınacaksanız ya da daha kötüsü bir seyirci kitlesi tarafından televizyonda izlenecekseniz bu etki daha da güçlüdür. Bu koşullar altında başkalarının hakkınızda ne düşündüklerini merak etmeye ve onlara nasıl görünmeniz gerektiğini düşünmeye başlarsınız. Nesnel öz bilincini artırmanın en yalın ve şaşırtıcı yolu bir ayna önüne oturmaktır. Kuşkusuz ayna kendinizin gerçek bir imgesini sağlar ve nasıl göründüğünüzü ve ne yaptığınızı gerçekten görebilirsiniz. Bir başkasına nasıl göründüğünüzü hayal etmenize gerek yoktur. Çünkü bir anlamda siz kendiniz bir başkası olabilir ve kendi imgenizi seyredebilirsiniz. Bir aynanın herkesin bildiği, günlük olarak kullandığı bir nesnenin böylesi güçlü bir etkiye sahip olduğuna inanmak güç olabilir. Fakat birçok araştırma gerçekten bunu göstermektedir. Bunu kendiniz deneyiniz. Büyük bir olasılıkla önünüzdeki bir aynanın varlığı sizi kendinizle daha bir ilgili kılacak ve bunu kendiniz göreceksiniz. Özet 1. Çok az bilgiye dayanarak bile insanlar başka insanların oldukça tutarlı izlenimlerini yani algılarını oluşturabilirler. 2. Değerlendirmeye ilişkin boyut, ilk izlenimlerin temelinde yatan en önemli örgütleyici ilkedir. İnsanlar ilk olarak diğer kişiyi ne kadar sevdiklerine ya da sevmediklerine karar verdikten sonra ona bu hoş ya da hoş olmayan görünüme uygun özellikler yüklemektedirler. 3. İnsanların diğer insanlara ilişkin bilgileri nasıl işledikleri konusunda iki rakip görüş vardır. Öğrenme yaklaşımı ki buna göre insanlar oldukça mekanik bir biçimde bilgilerin ortalamasını ya da toplamını alırlar. Ve Gestalt yaklaşımı ki buna göre de insanlar her yeni ve taze bilgiden sonra bir kişi hakkında yeniden düşünür ve hakkında bildikleri her şeyi kaynaştıran tutarlı ve anlamlı bir izlenim oluştururlar. 4. Bizim başka insanlara ilişkin yargılarımız çok doğru değildir. Özellikle yüz ifadelerinden heyecanlarını kestirmede güçlük çekeriz. Heyecanlarının olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğunu oldukça kolay söyleyebiliriz. Fakat hangi olumlu ya da olumsuz heyecanın yaşandığını çıkarsamada güçlük çekeriz. 5. Başkalarına ilişkin yargılarımızı çarpıtan ya da saptıran kimliklenebilir değişik algısal yanlılıklar vardır. Halo etkisi, aç parantez sevdiğimiz bir kişinin her boyutta iyi olduğunu düşünme eğilimi. Kapa parantez, olumluluk yanlılığı, aç parantez çoğu insanı hatta pek o kadar seçilebilir olmayanları bile sevme eğilimi. Kapa parantez ve yansıtma eğilimi. Aç parantez, başkalarının bizim gibi olmalarını bekleme eğilimi. Kapa parantez. 6. Her birimizin örtülü bir kişilik kuramı vardır. Diğer bir deyişle, insanların nasıl davrandıklarına ilişkin olarak bazı örgütleyici ilkelerimiz vardır. Bu, bir başka kişi hakkında sahip olduğumuz bir dizi farklı bilgi parçasını örgütlememizde yardımcı olur. 7. Başkaları ile iletişim kurmak için ses perdesi, beden hareketleri, beden dili ve göz teması gibi sözsüz ipuçlarını kullanırız. Bunlar oldukça güvenilir iletişim yollarıdırlar. 4. Bölüm Yükleme Kuramı. Bir önceki bölümde bir başka kişinin kişilik özelliklerine ilişkin algımızın ona ilişkin algılarımızda merkezi bir rol oynadığını görmüştük. Eğer diğer kişiyi cana yakın birisi olarak görürsek, birbirine bağlı bir dizi algı buna uygun olarak biçimlenecektir. Dahası, daha sonraki bölümlerde de görüleceği gibi ilk izlenimler o kişiyi ne kadar sevip ona karşı nasıl davranacağımız konusunda da etkili olacaklardır. Fakat bu, bir başka kişinin kişilik özelliklerini nasıl algıladığımız sorusunu yanıtlamaz. O kişinin canı yakın biri olduğunu nereden biliyoruz? Gerçekten bir başka kişide bir dizi eğilimin bulunduğu konusundaki yargılara nasıl varıyoruz? Bir kişinin zeki ya da iyi bir falsolu beyzbol topu atıcısı ya da Yahudi aleyhtarı biri olduğunu nasıl anlıyoruz? Niyetler ya da gününde olup olmamak gibi daha geçici başka psikolojik durumlara ilişkin sonuçlara nasıl varıyoruz? İnsanları algılama hayvanları algılamadan işte bu bakımlardan farklıdır. İnsanları algılama sık sık onların iç durumlarına ilişkin çıkarsamaları gerektirir. Bir kişiyi düşünürken güdüler, kişilik, heyecanlar ve tutumlarla ilgileniriz. Böylesi çıkarsamaları sınırlı bir bilgiye dayalı olarak yapmak zorundayızdır. Çünkü yalnızca yüz ifadeleri, mimikler, geçmiş davranışlardan anımsadıklarımız, kişinin kendi iç durumu hakkında söyledikleri ve benzeri dış işaret ve ipuçlarına ulaşabiliriz. Kişinin iç durumuna ilişkin doğrudan bilgimiz yoktur. Yalnızca dış ipuçlarına dayalı bilgilere sahibizdir. Kuramsal yaklaşımlar. Bu çıkarsamaların ele alınıp araştırılması, sosyal psikolojik araştırmaların en etkin alanlarından biri olmuştur. Söz konusu çıkarsamalar, yükleme kuramı adı verilen birçok kuramsal yaklaşım tarafından açıklanmaya çalışılmıştır. Bir yükleme, bir gözlemcinin açık davranışa bakarak bir aktörün ya da kendisinin içsel durumu hakkında yaptığı bir çıkarsamadır. Heider'in sağduyu psikolojisi. Çıkarsamalar konusunda kuram geliştirme, gerçekte olgusal nedensellik ile ilgilenen Heider'le 1958 başlamıştır. Yani Heider, günlük yaşamda insanların neyin neye neden olduğuna nasıl karar verdikleri ile ilgilenmiştir. Ona göre bütün insanlarda iki temel güdü vardır. Bunlar çevremizdeki dünyaya ilişkin tutarlı, parçaları birbirine uyan bir görüş oluşturma ve çevremizi kontrol etme güdüleridir. Bu güdülerden her birine doyurmanın gereklerinden biri, insanların nasıl davranacaklarını kestirebilme yeteneğidir.